Ayrım 5.
Sabahın altısında birbirlerini boğazlamaya çalışan insanların sesiyle uyandım. Kapıcı dayım kavgayı ayırmaya koştu. Küfrederek geri döndü. Bu pezevenkler böyledir. Hastaların reçel payını yürütürler, başkasının üstüne atarlar dedi. Bir iki saatlik bir uyku bile uyumamıştım. Çorabım düşmemişti. Gece neler oldu? Çorabımı düzeltmek iki başladı. Aynaya baktım. Başka bir surat vardı orada. Yıkanmayla düzelecek gibi değil. Geceki farenin taşın üstünde bıraktığı iz yüzüme sinmişti. Annemin odasına çıktım. Henüz uyuyordu. Odaya gecelikleriyle girip çıkan kadınlardan utandım ve bir daha gelirim deyip yeniden koridora çıktım. Yapacak başka bir şey yoktu beklemekten başka. Çişim de gelmemişti. Öylesine tuvalete girdim. Girmez olaydım. Tuvalet ağzına kadar taşmış. Kakalar sahile vurmuştu. Bir kadın dizlerine kadar pis suyun içinde tuvalet deliğinden çıplak elleriyle bir şeyler ayıklamaya çalışıyor ve küfrediyordu. Oğlum, bu hastaların Allah belasını versin. Ne buluyorsa deliğe atıyorlar. Donlarını, çoraplarını, Allah cezalarını versin dedi. Aç karnımla dayanılacak bir manzara değildi. Acıdım kadını. Ben olsam bu pisliğin içine dünyada girmem dedim. Kadının başka bir arkadaşı geldi. Kızım niye uğraşıyorsun? Kim attıysa o açsın dedi sakızını şaplatarak. Olur mu? Birazdan başhemşire gelir öldürür hepimizi dedi hayıflanarak. Sakız çiğneyen kadın eline demir bir çubuk geçirdi. Mübarekler patlıcan gibi dedi. Kız sus, patlıcan yedirmeyeceksin bana deyip sinirle demir çubuğu suya vurdu. Pis suyu sıçratma be kadın derken neredeyse kavga edecekler sandım. Yanılmışım. Diğeri de suyu sıçratıp karşılık verdi. Nasılsa battık be diyerek neşeli ve çaresiz kahkahalarla tuvaleti bir doğum günü partisine çevirdiler. Rezil olduk rezil deyip tekrar işe koyuldular. Buradan bir senaryo uydurup kaçmalıydım. Teyze ben aşağıdakilere haber vereyim deyip hemen ayrıldım. Koridordan uçarak kaçıyordum. Aşağıdakiler kim? Kime haber verecekmişim? Yalan söyledim işte. Niye yardım etmedim? Kimin bokunu temizliyor bu kadınlar? Midem gibi beynimle kazınmaya başladı. İnsanlığın bokları. Kadının elindeki demir çubuk İsa'nın sırtına saplanan kutsal mızrak olup benim de sırtıma saplandı. Olduğum yerde çivi gibi kaldım. Akreplerimden, kendimden, herkesten utandım, geri döndüm. Ver teyze şu değneği dedim. Cesaretimi ve kararlılığımı sevdim. Yok oğlum kurban olurum. Üstün başın pislenir bak açıldı bak dedi. Heyecanla deliğin etrafında oluşan daireleri seyrettim. Hiçbir şey beni bu kadar derinden sevindiremezdi. Delik açılmıştı. Sünger, parlayan at, öcüler. Bu kuzey mendireğinin tam karşısında bir yerdesin. Orada da lacivert bitiyor, deniz hırlıyor, astım hastaları gibi sık ve derinden soluyor artık. Dinle beni Natya, pulum yok, bu mektup birazdan ıslanacak. Kahramanlığı katlettik Natya, ne aşk ne imparatorluk. İpleri kopardık, sehpaları devirdik, ne köle ne asi. Dinle beni Gülbahar, şaraplar yok, neyler müzede, sen neredesin? Selamsız sabahlar yarattık. Tarlalara kurban olduk, tarlalara köle olduk, tarlalara köpek olduk. Ay yine orak gibi. Ekinlerimiz yorgunluğumuzu merak etmiyor. Her adımda göğsümden sokaklara atlılarım fırlıyor. Gökyüzüne gözlerimden akrepler dağılıyor. Duvarlara askerlerimi gönderiyorum. Tavanlara sulu şeyler bırakıyorum. Hıçkırık kadar saltanatı aslanlarım, her kelime 15 yaşında bir çocuğun parmaklarıyla binbir dilli kırbaç oluyor. Aslanlarım altında kaçışıyor. Maymunlarım evrenleştiğinde yaylı yataklar yatak odalarından fırlıyor sokaklara. Sincapların bir taşı sıktığımda, içinden alevleri yaladığımda bir ordu oluyorlar. Olun olun olmak olun. Lif lif dökülüyor Karadeniz pastel lacivert. Kalkan sürüleri geçiyor olmalı. Çağırın. Öyle bir komik surat ki ezelli ebedin trajik hükümdarlığı şal gibi örtüyor dudaklarını. Fasulyeler serpiyorum üstüne. Uyu uyu lütfen uyu. Ayvandan bana da ayır. Soluma değil bu. Kayalıkları ağzına tutup kesik kesik öksürüyor deniz. Karşıdan dinliyor musun Natya? Burada canım sıkılıyor. Akşam oluyor. Şarapçılar birazdan dökülür. Söz diyorum. Vallahi söz. Bir gün önceki gün gibi uzaktan geçen şu balık sürülerinin üstünden kulaç vurup sevinçli bir haber gibi Batum'a geleceğim. Boztepe'de, kütüphanede ve Mendirek'te geçiyor günlerim. Okul yok. İyi ki yok. Çok şey öğreniyorum. Solucan, maytap, tıpa ve sünger birazdan gelir. Her akşam kendi harçlığımdan süngerin şarabını alıyorum. Sus payı, yalnızlık vergisi. Belki de akşamın mendirekteki kirasını ödüyorum. Meze, yumruk mezesi. Solucan birazdan bir yengeç bulur. Gazoz kapağının içine içtiği o ispirtodan döker, kapağı da yengecin üstüne. Çoğu zaman dökülür ispirto, yanar yengecin kabuklu sırtı. Ne şenliktir bu onlar için. Lale devrinde, çırağın gecelerinde de böyle yaparlarmış. Kaplumbağaların sırtına mum dikip, lale bahçelerinin içine atarlarmış. Süngeri ne solucan, ne tıpa, ne de maytap seviyor. Keriz yerine koyuyormuş şarabı. Fazla dikiliyor. Yine de süngerin başka bir ayrıcalığı var. Eski ve kullanılmaz bir Yunan tanrısı sünger. Birazdan Mercedes'iyle aralarında iddiaya girmiş birkaç altın künyeli delikanlı ellerinde şarap şişeleriyle gelirler süngerin yanına. Tam 13 saniye abi. İnanılacak gibi değil. Şarabı yere döksen daha yavaş boşalır. Sünger bir şişe şarabı sakin bir eda ile bir dikişte içer. Gülüşmeler, hayretler, şakalar. Süngere kıyak çekilir. Bir şişe şarap verilir ve gidilir. Arkadaşlarına böylesine kıyakları dokunduğu halde sünger her akşam çakı bıçağı veya tornavida ile baldırından bir yara almadan kurtulamaz. İlk Haçlı seferlerinin ruhani lideri Pierre Yermit'e benziyor süngerin yüzü. Pierre Yermit'in yüzü de eşeğin yüzüne benziyor. Hiç kimseyle konuşmayan sünger gel zaman git zaman benimle arkadaş oluyor. Ne çok şeyler anlatıyor bana arkadaşlarının yanında ebediyen susmuş bu adam. Oltacılara çok bozuluyor. Akşamları eline eski bir tahta parçası alıp kayalıkların altından kakaları toplayıp oltacıların sürekli oturdukları kayalara sürüp pisletiyor oraları. Bir daha gelmesinler istiyor. Hayatında hiç balık tutmamış, bununla müthiş bir gurur duyuyor. Bir düşün, o balık sensin, o olta senin boğazına geçiyor, ciğerlerini yırtıyor. Bir gün bu oltacıların hepsini öldüreceğim diyor. Koca adam ne buluyorsa kafayı iyice demledikten sonra açılıp kapanan midyeleri gecenin bu zifiri karanlığında seyretmek için solunu tutup başını dalgaların yaladığı yerlere sokuyor. Ve sonra açılıp kapanan midyelerin güzelliğini anlatıyor. Gerçekten görüyor mu, gördüğünü mü sanıyor? Gündüzleri değnekçilik yapıyor ve bazen kasa taşıyor. Ve hep akşam olsa da midyelerin nefes alışlarını seyretsem diye sabırsızlıkla bir şişe şarap parasını zula edip akşamı bekliyor. Uzaktan her santimetre karesi buruşmuş pardesüsüne sarılıp, rüzgara karşı sırtını kayalara verip öylesine büzülüp yattığını gören, onu buraya dalgaların getirdiğini ve bir gün dalgaların alıp götüreceğini inanır. Böyle olmadı. Süngeri tren kesti. Dalgalar çekilmez oldukları kış aylarında sıcak memleketlere göç eder sünger. Son gidişinde İzmir'de tren kesmiş. Solucana kendini mi attı, yoksa sızıp kaldı mı dedim. Orasını kimse bilemez dedi. Ne olurdu bir saniyelik tanrı olup orasını bilseydim. Çok sonra solucan anlattı. Bacısına yanaşmış küçükken. Ailesi onu evlat diye kabul etmeyip kapıya atmış. Sünger anlattı. Dedesi küçükken bu mendireye getirip eliyle karşılığı gösterip bak yavrum orada Batum var. Benim kardeşlerim, senin büyük amcaların orada. Bir gün oraya gideceksin dermiş. Sünger kafayı iyice bulduğunda kendini denize atıp kulaçla Batum'a gitmek istermiş. Gecenin zifiri karanlığında maytap, solucan, tıpa zor bela çıkartırlarmış denizden. Kutsal mekanlarımdan bir olarak ilan ettiğim kayamın üstüne bir taş parçasıyla garip şekiller çiziktiriyorum. Sıcak bir yerlerime vuruyor, uyuyorum. Lilim kayaya değiyor, sakinliğimi yırtıp paramparça ediyor. Yengeçlerle farelerin ilginç savaşlarını seyrediyorum. Bomboş deniz ve bomboş dağlar bütün vücudumla ürkütüyor beni. Şehir çimento tozuyla boğuşuyor, şehir fincan tabağına benziyor. Evler, camiler, sokaklar, içi kararmış sözlere çıkan bir kahve falına benziyor. Geçen balıkçı tekneleri sayıyorum. Hepsi ya 5 ya 6 tane. Koca deniz kimsesiz. Oltacıların oltasında çırpınan sarganları seyrediyorum. Misinayı çözmekle geçiyor zaman. Misinası kayalarda bulaşıp kör düğüm olmayanlar sanki hiç balık tutmaya gelmezler. Burada bulaşan başka şeyler var. Akşamın karanlığına kadar kaya diplerinden bulaşan bir şeyler çözüyorlar. Yardım etmeye çalışıyorum. Fırıncıyı, kıyma makinesini, minibüsleri, dozerleri seyretmeye gidiyorum. İnsanları giydikleri kazaklara, yüz hatlarına, tipik burunlarına göre ayırt etmesini öğreniyorum. Bir eski zaman dili çözer gibi kazaklarının örgüsünden, saçlarının renginden terzinin karısını, iyileri kötüleri, kasabın çocuklarını çıkartmaya çalışıyorum. Hepsini sessizce numaralıyorum. Yüzler, yürüyüşler, tabelalar, kapılar ne kadar çok incelenecek şey varmış. Sıkılıyorum. İnsanların sakin hali, memnun, durgun hareketleri kudurtuyor beni. Hepsinin üstüne saldırıp, hey bir şeyler yapın diye bağırmak geliyor içimden. Balık kasası taşıyan adamın kocaman ellerinden korkuyorum. Kalas gibi kasadaki balıklar gibi bayıltır beni diyorum. Dalgaları saymaya başlıyorum. Ta ufuklardan biri izlediğim dalganın hangi kayaya kadar uzanacağını kestirmeye çalışıyorum. Bir şeyler bunaltıyor beni. Çorabımı çekiyorum, tiklerimi sayıyorum. Bu koca şehirde dalgaları sayan bir ben varım. Bu işi de biri yapmalı, gurur duyuyorum. Kuduracağımı duyar gibi oluyor yukarılardaki büyük sessiz. Yani tanrı mı deriz? Pazar yeri birden ayağa kalktı. Kaçışan kaçışana. Yer gök oynadı. Dalgalar gerisin geri gitmeye başladı. Herkes kaçışıyor, dükkanlara giriyor, kahvelere saklanıyor. Duran arabaların altına atıyorlar kendilerini. O meşhum saat gelmiş miydi? Gördüm onu. Parlayan bir at, dizginlerini koparmış pazar yerini tersine çevirerek geliyordu. Görülecek şey, damarları çatlıyor, denizden yeni çıkmış gibi her tarafından su akıyor, arkasından bağlanan tahta arabayı paramparça edip parçaları ardından sürüklüyordu. Korktum, çok korktum ve nedense neşem yerine geldi. Çatlayacak ve düşecek. Bütün insanlarla birlikte ben de ardından koştum. Bir man kamyona şimşek hızıyla çarpıp caddenin ortasına bir leş gibi yığılıverdi. Bütün gözeneklerinden sıcak dumanlar yükseliyordu. Atı yakından görebilmek için kalabalığın içinden bir minik delik aradım. Biraz evvel parlayan atla bu heybetli leş arasında çok büyük fark vardı. At arabacı gözleri yaşlı, hıçkırıklarla atın başına çömeldi. Yumruklarıyla atın yelelerini, böğrünü dövüp sessizce ağladı. Kırılmış tekerlek parçalarını taşıyan çocuklara yardım ettim. Çok geçmedi. Biraz evvel şövalyesinin altından kaçıp gelmiş bir heykel kadar iri ve güçlü atın bütün gerçeği ortaya çıkmaya başlamıştı. Kaburgalarımız birbirine çok benziyordu. Teker teker sayılabilirdi. Çömlekçiden sülüklü mezarlığının önüne kadar bütün dükkan sahipleri atın leşini seyretmek için gelmeye başladılar. Man kamyon birazdan Zigana dağlarına doğru yoluna devam etti. İkindi bitmek üzereydi. Parlayan atı yanıma alarak mendireye doğru gözlerimden kan fışkırıyormuşçasına koştum, kayama uzandım, gözlerimi bulutlara diktim, kayanın sıcaklığı lilimle sertlik ve yumuşaklık üzerine sıcak bir tartışmaya başladı. Uyumuşum. Her geçen bulutu garip şekillere sokarak esrarengiz bir hayal ressamlığına başlıyorum. Zihnimden gökyüzüne uzanan fırçayla hayallerimi bulutlara renklendirip şekilden şekile sokuyorum. Ve çok geçmeden tarif edilemeyecek yaratıkların silüetleri, eski zaman ejderhaları, doğuran kartallar, emziren filler, savaşan leylekler, inekler kadar memeleri olan serçeler, parlayan kanatlı atlar, gökyüzünün uçsuz bucaksız mavisinde eğlenceli, ürkütücü bir oyuna başlıyor. İzliyorum. Bir çocuk doğar doğmaz kanatlı bir domuz oluyor, bir martının boynuzları çıkıyor, ağzından mızraklar uzanıyor. Sonra nedense martılar ellerinde cirit sopalarıyla balıkların üstüne hücuma geçiyor. Çok geçmeden yukarılardaki pamuk yığınları parmaklarıma, beynime bulaşan çok çiğnenmiş bir sakız oluyor, bir müddet kurtulamıyorum. Denizi seyrediyorum. Rüzgar bilmediğim dansları vücuduma öğretmek için çırpınıp duruyor. Rüzgar ufuklardan denizi en ince toz tanecikleriyle ayağa kaldırıp çise çise üstüme serpiyor. Burada eksik olan bir şey var, var eminim. Terk ediyorum mendireyi. Çıkabileceğim kadar yüksek bir tepeye, boz tepeye çıkıyorum saatler sonra. Yüzümü, uğultusu çoktan kaybolmuş denize dönüyor, bağırıyorum. Duyuyor musunuz deniz? En yüksek yerdeyim. Buraya hiçbir zaman gelemezsin diyorum. Sevincim yorgunluğumu yeniyor. Bir müddet öylece oturuyorum. Hey, burada ben böyle ne yapıyorum? Şimdi ne olacak diyorum. Sahiden bir mızrak beynime yerleşir gibi oluyor. Korkuyor muyum? Bir ses çabucak terk et diyor tepeyi. Midem sıcak bulantısını bütün vücuduma yayıyor. Aniden başıma hiç tanımadığım bir ateş yükseliyor. Sessizliğin içinden sesler duyuyorum. Seslerin yönü değişiyor. Ortalarını alıyorlar beni. Küçük bir böceğin kıpırtısıyla irkiliyorum. Yeniden beynime ateşler fırlıyor. Anne diye bağırıp gerisin geri kaçmam mı gerekiyor yatağıma kadar? Yıllardır bir yerlerimde birikmiş fotoğraflar, bu sessizliğin sesini, yalnızlığımı bulup bulutlarda hayalimde şekillendirdiğim resimlerle kol kola verip üstüme çuvallanıyorlar. Her tarafıma saldırıyorlar. Paniğim büyüyor, engel olamıyorum. Boşluk içine almıştı beni. Kulaklarım alıp yerine nefes diye iki istiridye koyuyorlar. Karadeniz'in şu çok ünlü siyah kumları ince ince ama kocaman olup tepelerden üstüme dökülüyor, uğultusundan kurtulamıyorum. Evrende soluğumu hissettiğim her saniye beni nedenlerle sarsacak, nedensiz ve ani bir çığlık atıp kaçmaya başladım. Büyük oyuna başlamıştım. Kendimle büyük bir arenada baş başa kaldım. Boğuşmaya mecburdum. Avazımı son noktasına kadar zorladım. O parlayan attım. Beynime yeniden sıcaklıklar yükseldi. Niçin çığlık attığımı, neden kaçtığımı düşündüm. Yeniden çığlık atıp yeniden dört nala kaçmaya devam ettim. Soluğum düzensizdi. Soluğum kabarıyordu. Soluğum başka birisiydi. İnsanları ve evleri görünceye kadar içimdeki o sonsuz yolda koştum, koştum. Battaniyemin altındaydım. Saatlerce odanın kapısını açtım, kapadım, açtım, kapadım, açtım, kapadım. Yenilmiştim. Çok uzakta demir atan bir şilep gördüm bir başka gün. O şilebi kulaçla geçmeliyim dedim. Saatlerce kulaç attım. Soluğum, deniz anaları, ikide bir düşen kilotumla baldırlarıma yapışmak isteyen kramp korkusuyla yeniden yakama yapıştılar. Neden bu kadar uzaklara açılıyorsun deyip üstüme geldiler. Beni korkutmak isteyen o sesle boğuşarak bitkin düşene kadar kulaç attım. Sakin olmak, düzenli kulaç atmak ve arada bir kendimi dinlendirmek zorundaydım. Şilebi geçtim, sahil sadece bir çizgiydi ve ben denizin ortasında bir nokta, sahildeki insanlar da öyle. Sırt üstü dönüşe geçtim. Dalgalar işimi kolaylaştırdı. Koynuna aldılar beni. İnanılmaz bir zafer sevincini kendimle birlikte kayaların üstüne attım. İnanılmaz bir tutkuyla bu hal alışkanlık oldu. Ufuklara doğru saatlerce kulaç atıp içimdeki o sesi geçmeden, o sesle boğuşmadan sakinleşemez oldum. Bir başka gün korkmadığımı yeniden ispatlamak için tekrar Boztepe'ye çıktım. Denizle, rüzgarla, kayalarla dalga geçip nutuklar attım. Bilmediğim halde şarkılar uydurup söyledim. Elimde başıma yükselen sıcaklığı ölçmek için hayali bir dereceyle tetikte bekledim. Gelmedi o ses, gelmedi o bulantı. Sevinçle naralarımı çoğalttım ve hızlandırdım. Birden yanı başıma düşen bir taş parçasıyla irkildim. Arkaya döndüm. Naci benden daha yükseklere çıkmış, mendirekte öldürdüğü farelerin üstüne işediği gibi üstümü işemeye çalışıyordu. "Hey, sabahtan beri seni seyrediyorum. Kiminle konuşuyorsun, kime bağırıyorsun öyle?" dedi. "Hiç," dedim. "Sahiden hiç, şu Hegel'in hiçlerinden." Öcülerimi göstermenin zamanı geldi. Yeterince tanışıyoruz artık. 18 yaşından küçük olduğuma göre 18 yaşından küçükler de okuyabilir. Emin olmadığımdan emin değilim. Bazı Giritliler yalan söyleyebilir. Serseri çocuklar okula gitmez ve Tanrı lilisiyle oynayan çocukları sevmez ve onları kızgın maşayla kopartır. Tanrı ya oynayın demiştir ya da oynamayın. Oynamayın demişse temiz aile çocukları hiç merak etmez. Niçin vardır o? Oynayın demişse niçin kıpkırmızı şişlere geçirilecek? Gizli gizli oynayın demiş olabilir. O halde çok daha gizli bir yerde olabilirdi. Mesela akciğerlerimizle kalbimizin arasında etrafını sert kıkırdaklı bir dokuyla örtebilirdi. Ve hatta tırnak kadar sert bir şeyle kapatabilirdi. O zaman kızgın maşayla tutmak istediğinde pek acı duymayabilirdik. Bu çocuğu bir şeye benzetiyorum ama neyi? Bir türlü çıkartamıyorum. Bana cımbız derler dedi. Tanıyor muydun bu çocuğu? Naci bir gün kayalıklarda bu çocuğu feci bir şekilde dövüyor ve pantolonunu aşağıya indirip keseceğim onu İbne, keseceğim diye çocuğu iyice hırpalıyor. O gün bugün Naci'den öcü gibi korkuyor. Cımbız elindeki kırık cam şişesi parçası ile oturduğu kayaya bir şeyler çiziktirerek gördüğüm ve bildiğim her şeyin illegal geçmişini anlatmaya koyuldu. Kurucular, hapçılar, şarapçılar, esrarcılar, hocalar, delikanlılar, kadınlar, ibneler, zübbeler, hırsızlar, dinamitle balık avlayanlar, geceleri motordan yabancı sigara çekenler, madamın bütün servetini elinden alan kadın, hakim, pezevenkiler, kumarcılar, her biri sahiden görmüş ve bütün bu maceraların sessiz kahramanı kendiymiş gibi anlattığı anlattı. Çok tuhaf elbiseler giydirdiği kelimeleri vardı. İkide bir dilinin boyunu merak ediyor. Yüzünde yeni yeni biten sakalları büyük şehirde elektrikle yaktıracağını söylüyor. İtalya'ya gidip ameliyat bile olabilirmiş. Turist kadınlardan aşırdığı bikininin altını gösteriyor. Kelimeleri okey taşları gibi dizerek beynimin alt tarafına bir dinamit yerleştiriyor ve garip el hareketleriyle bana dokunarak bu dinamiti patlatmaya uğraşıyor. "Sen çıldırdın mı?" dedim. Utandı, hiç oralı olmadı. Yıllar önce gelen bir savaş gemisinde zoraki alıkonulmuş ve bir hafta içinde birçok insan bununla ilişkiye girmiş. Volkswagen tekerleğinin içine oturtulup elleriyle kolları çoğu kez tutularak ya da bağlanarak başından geçen bu kadar ilginç olayları muhteşem bir sakinlik ve yine o kadar büyük bir kayıtsızlıkla anlatmaya koyuldu. Kayada çiziktirilmemiş yer kalmadı. Asıl hikayeyi bu çiziklerden okuyordum ve daha tılsımlı anlamlar buluyordum. Duyduklarımdan sonra kendime gelebilmek için her gün milyonlarca defa kapıları açıp kapamalıydım. Kendiliğinden sallanan kayıkların yanına götürüyor beni, kendi gillerden bir çocuk ve şarapçı gillerden hırpani sakallı bir adamın gecenin bu vakti sandalda ne aradığını soruyor bana. Akşam vakti kuyruk sallayarak mendirekte gezinen köpeklerin bu şarapçılar olan malum hikayelerini anlatıyor. Çok geçmiyor, akreplerimin popolarını merak edip minik bir çalıyla farkında olmadan peşlerine düşüyorum. Tenimin renkli ve almaşık koridorlarında ilginç resimler uçuşuyor. Düşlerim renklerini kaybediyor. Paniklerim boynumu aşıyor. Tuhaf bir şey öğreniyorum. Hikayem büyüdükçe gizli konuşmalarım irileşiyor, sığmaz oluyor. İpuçları, planlar, gizli hesaplar bana herkesin yalan söyleyebileceğini, bunun çok doğal, kaçınılmaz basit bir olay olduğunu inandırmaya çalışıyor. Gizli hikayelerimi sevmiyorum. Binbir kurmacayla dışarıdaki hayata bulaşıyorum. Bedenimdeki cinsel kıvrımlar, beynimdeki kelimelerle kendi bildikleri bir oyuna başlıyorlar. Aralarına girmeme müsaade etmiyorlar. Öne alınmaz tutkuları, duygulu ve çocukça nedenlerle savuşturmak istiyorum, başaramıyorum. Büyük bir ırmağın ortasında, minik bir çalı parçası gibi akıntımdan kurtulamıyorum. Akreplerimin külotları yoktu ve tuhaf olan başka şeydi. Rüyamda neler oluyor böyle? Çadırmış mıydım? Bir yerlerimde biriken fotoğraflar, kutsal labirentlerinden birer birer dışarı çıkıyor. Her bir albüm meydanlara fırlıyor. Çok süslü alegorik resimler, aşırı sembolik hayal ressamlığımın yaratıcı gücüyle ancak benim anlayabileceğim soyut bir mekanda S kıvrımlı, kalçalar, memeler, cıyıltılarla büyüdükçe büyüyordu. Kelimelerle kandırmak istiyorum onu, inanmıyor. Sadece dokunmak istiyordu o. Allah belasını versin, düşlerim umurumda değildi. Uykuyla uyanıklık arası kapıcı dayım böğrüme fareye savurur gibi bir tekme savuruyor. Hastanenin tuvaletindeki kadın elindeki demir çubukla peşime düşüyor. Kızgınlığımı, idealist ve dürüst kararlarımın içine sokup coz, sız ettirip kurtulmalıydım. Olmuyor. O halde Tanrı kızgın maşayla gezdirmeden elime bir jilet geçirip ben cezalandırmalıydım onu. O gece ve devam eden geceler, uykuyla uyanıklık arası bir boşlukta, masanın altından kahkaha atıp bana doğru yuvarlanıp gelen bir insan kafası gördüm. Sadece kafa. Yan odalardan ıslıklarla birkaç kelle daha çağırıp yatağıma geldi, ellerimi ve kollarımı bağlayıp yıllar önce köylülerin atın bir yerlerini burduğunu gördüğüm şekilde burdular ve hiç kımıldayamadım. Ayvayı ağzınızdan çıkartabilirsiniz, öcü diye bir şey yoktur. Hakimin gizli hikayesi. 35 yaşında kendi yüzünden intihar etmiş karısının anıları ve ölümünden sonra karısının dolabında bulduğu plastik şeyle birlikte yaşıyordu. Karısı psikiyatristti ve bu yüzden bir doktora götüremezdi onu. Kanunlara son derece saygılı ve dürüst bir hakim olarak ün yapmıştı. Bu plastik şeyi her defasında yok etmek istiyordu. Ama nedense çok derinlerinden gelen bir tutku yüzünden hala karısının çamaşırları arasında saklıyordu onu. Son derece kendinden emin, rahat ve neşeli bir insanken bir zaman sonra tarif edilmez sıkıntıların içine düştü. Karısının peşinden götürecek sıkıntılar. Taviz vermez sert bir mizacı ve son derece güvenilen bir kanun adamı. Eşcinsellerin davalarına girdiği günlerden bir gün bu plastik şeyin değişik hikayelerini dinliyor, duygu ve doku olarak içinden çıkılmaz dehlizlerin içine düştüğünü anlıyordu. İçinde kıpırdayan bir şey bu plastik şeye doğru korkunç ve utanç verici bir gizin tılsımlı kapılarını açıyordu. Bir gün mesleğinin engin tecrübelerini ve korkusuzluğunu yanına alıp hayatında ilk kez muhteşem bir maceranın içine girmeye karar verdi. Ayıbı, utancı, yani bir şeyleri sonsuzluğun ortasındaki beninde kırmanın, parçalamanın zamanı gelmişti. Küçük bir çocuğun lilisiyle oynaması gibi oynadı onunla. Hayatının hiçbir döneminde yaşamadığı kadar tatlı bir rahatlama duydu, itiraf etti bunu. Yaşı 50'yi geçiyordu ve içinde tamamlanmamış, keşfedilmemiş, hep eksik kalmış bir şeylerin olduğunu iyice kavramıştı. Titreşimleri, frekanslarını, dokunun bütün ayrıntılarını kokladı, yokladı, denedi. Bir zaman sonra müthiş bir huzur duydu. Kendinden daha çok emindi. Korkusunu yenmiş, dehlizlerini yoklamış, cesaretle bir şeylerin üstüne atılmıştı. O plastik şeyin şöminede yaktıktan 3-4 ay sonra kendi gizliliği yırtıp içinden çıkardığı tertemiz bir adamı evlendirip çoluk çocuğa karışmaya karar verdi. Büyük bir sessizlik, çıldırası bir heyecanla neredeyse yumruk yumruğa cinsellik, özgürlük, özellikle gizlilik ve benzeri kelimelerle Amerikan futbolu oynayan sakallı, bıyıklı bu üniversiteliler ikide bir ağzımı burnumu elimde olmadan garip şekilde büzmem olmasaydı hakimin bu gizli hikayesini sonuna kadar ta yan masadan kulak kabartıp dinlediğimi fark etmeyeceklerdi. "Hey arkadaşım, bir şey mi istedin?" dedi kısa boylusu. Yakalanmıştım. "Yoo," dedim. "Peki niye ağzını büzme taklidi yaparak buraya bakıp böyle yapıyorsun?" dedi. Hiçbir şey demedim. Bir daha olmasın diye ağzımın burnumun nöbetini tutmaya koyuldum. Ellerindeki kitap da bu tartışmada heyecanlandırmıştı beni. Sobanın titrek alevinde kedinin bıyıkları çaktırmadan yanıyor, içimdeki merak durduk yere cız ediyordu. Hücrelerinde numaralanıp fişlenmiş kitapların görüşüne gitmek üzere ayağa kalktım. Heyecansız ve nursuz bir kadından herkes gibi falan numarayı söyleyip kitap almam gerekiyordu. Çıldırmak geliyor içimden. Ben bu kadar sessiz, bu kadar sakin olamam. Okuduğum kitabın bir yerinde kitabı havalara fırlatıp kuduzlu kahkahalar atmalıyım. Akıl hastaları gibi saçı başı dağınık, külotları düşmüş, gözleri yerinden fırlamış eski dergi ve gazetelere şöyle bir bakıyorum. Sonra kutuların içindeki hücreleri açmaya cesaret edemiyorum. Kimseye sorulmadan alınan dergilerden almak daha özgürce geliyor. Alışamadığım bir sakinlikle masaya oturuyor, diğer insanlara alışmaya çalışıyorum. Çok geçmeden yanımdaki masada birbirini kelimelerle boğmaya çalışan üniversitelilerin konuşmaları daha ilginç geliyor. Bu hikayeyi çözmeye çalışıyorum. Bir yerlerimde gizlilik, kişilik, uygarlık, cinsellik, ilkellik gibi kelimeler yuva yapıyor. Bu hakim sonunda niçin rahatlamış, sıkıntılarından kurtulmuş, şöminede yakmıştı. Bu gizi çözmeye çalışıyorum. Çocuklardan birinin söylediği kelimeler aklımdan gitmiyor. Cinsellik değil problem, gizlilik, gizlilik. Gizliliğin öyle bir çekiciliği var ki hepimiz cinselliği gizleyince büyük bir tılsım gibi peşine düşüyoruz.